billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Yunus suresini anlama çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu surenin 5 ve 6. ayetleri sebebiyle namaz vakitleri konusuna değineceğiz. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem Türkiye'de hem de yurt dışında yaptığı ve bir bildiriyle insanlara açıkladığı, tüm insanların uyumasını istediği bir namaz vakitleri var. Biraz sonra göreceğiz. Onların yatsı namazı ve sabah namazı vaktiyle ilgili söyledikleri hiçbir temele dayanmıyor. Ne Kur'an'dan bir delili var, ne hadislerden delili var, ne mezheplerin büyük imamlarının görüşlerinden bir delili var, ne de astronomi bilimine uygun bir tarafı var. Yani %100 gerçeklere aykırı, tamamen batılda ittifak etmiş bir toplantı ve sonuçları. Kendilerini defalarca uyardık. Onlar için özel bir toplantı yapmadık ama ayeti kerime o konuya gelince mecburen şey yapacağız. Bizden uyarması, ister kabul ederler, ister etmezler. Zaten etmedik de bugüne kadar etmediler. Bugünden sonra da edeceklerini hiç zannetmiyorum ama biz mecburen görevimizi yapacağız. Bugün bizimle beraber pilot olan dostumuz, arkadaşımız Alper Gökçe Bey var. Onun farkı gözlemleri gökyüzünde yapmış olması. Bu yeryüzünde yapmadığı manasına değil ama gökyüzünde yapan ben şahsen başka bir kimse bilmiyorum. İnşallah bu konuya da temas edeceğiz. Geçen hafta kaldığımız ayet-i kerime Yunus suresinin 4. ayetiydi. Bu 3. ayetle birlikte okuyalım, bir bağlantı kurulsun. Orada Allah-u Teala şöyle diyor: İnne rabbekumullahu lezi halakas semavati vel arda fi sitteti eyyam. Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratmış olandır. Geçen hafta konuşmuştuk. Allah'a göre bir gün, bize göre 1000 yıl. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Yani göklerin ve yerin yaratılışı 6000 yıl sürmüş. Thumme seve alel arş. Sonra Allah-u Teala arşa geçti. Yani yönetimin başına geçti. Yani göklerin ve yerin yaratılmasından sonra yönetimin başına geçti. Zaten yönetim başındaydı. Ama gökler ve yerlerle ilgili yönetimin de başına geçti. Yüdebbirul emr. İşleri çekip çevirir. Düzenler. مَا مِنْ شَفِيْعِنْ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ. Onun onayı olmadıktan sonra size arka çıkacak hiç kimse yoktur. Hiç kimse size arka çıkamaz. Hiç kimse size destek olamaz. وَاَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ. İşte sizin Rabbiniz budur. Yani sizi de, bak biz de gökler ve yerin arasındayız. Bizim bütün ihtiyaçlarımız göklerde, yerde ve o ikisinin arasında olanlardandır. Her şeyimizi Allah'a borçluyoruz. Öyleyse ne diyor? Her şeyiniz borçlu olduğunuza fa'buduhu, ona kulluk edin. Ona baş kaldırmayın. Ona karşı yanlış davranışlarda bulunmayın. Efela tezekkerun. Yani bu bilgiyi kullanmayacak mısınız? Yani aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Yani bunu herkes bilir. Gökleri kim yarattı diye sorsan herkes bilir. Yeri kim yarattı diye sorsan herkes, seni kim yarattı, yaşatan. Öyleyse kafanızı biraz çalıştırın da Allah'a kulluk edin. Yani az önce söylediğim gibi Diyanet İşleri Başkanlığı gibi öyle kendi hayallerinin kulu olmayın. Öyle bir şey yapmayın yani. Şimdi burada da şunu size söyleyeyim. Siz İblis'le Adem Aleyhisselam olayını şey yapın, Araf suresinin ilgili ayetlerine bir bakın. Allah-u Teala tüm bilgilerle donattığı Adem Aleyhisselam'a ilk verdiği emirde Adem Aleyhisselam Allah'ın emri yerine şeytanın vesvesesine uymuştur. Yani yeryüzünün gelmiş geçmiş belki en büyük alim Adem Aleyhisselam'dır. Bakara suresi 30 ve devamı ayetlerinde Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği şekilde. Ama duygusal davrandığınız zaman hiçbir şey fark etmiyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi burada diyor ki 4. ayette Allah-u Teala İleyhi merci'ukum cemi'a. Hepinizin dönüp varacağı yer Allah'ın huzurudur. Yani Allah-u Teala burada size bir takım imkanlar hazırladı ama bunun hesabını vereceksiniz. Va'dallahi hakka, Allah-u Teala'nın verdiği söz, yani bu huzuruna çıkacağınız şey gerçek bir sözdür. Mutlaka gerçekleşecektir. İnnehu yebde'ul halk. Yaratılışı o başlatmış, o başlatır. Yani hepimizi yaratan odur. Sümme yu'iduhu, sonra yaratılışı tekrarlayacaktır. Biz zaten hep gözlemleriz. Tabiatta yaratılan canlılar, bitkiler, ölenin yerine yenisi yaratılır sürekli. İşte aynı şey insanlar için de olacak. Yani her birimiz ahirette tekrar yaratılacağız. Hep birlikte dönüşünüz onadır diyor Allah-u Teala. İşte yaratılışı yenileyecek, sümme yu'iduhu, sonra kendi huzuruna Allah-u Teala çıkaracak. Niye? Liyezyellezine amenu ve amilussalihati bil kıst. İnanmış olan ve iyi iş yapmış olanları tam böyle adalete göre hak ettiğinin tam karşılığını vermek için. Ne fazla ne noksan. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا, ama kafirlik eden, yani Allah'ın koyduğu bütün bu şeyler, doğruları görmezlikte direnenler, gerçekleri gördüğü halde üstünü örtenler, لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَم۪يمٍ, onlar için kaynar sudan bir içecek, وَعَذَابٌ اَل۪يمٌ, acı veren bir azap vardır. Bir maykan yekfurun, bu kafirliklerine karşı biz burada sürekli ayetlerde söylüyoruz. Allah-u Teala bunu geçen haftaki dersimizde de Yahya Hoca'da ilgili ayetleri okumuştu. Allah-u Teala gerçekleri gördükten sonra üstünü örtene kafir diyor. Bilmeyen kişilere kafir demiyor. Gerçekleri görüyorsunuz, üstünü örtüyorsunuz, işi gizliyorsunuz. İşte bu, buna kafirlik diyor. Yani bilmeden kafir olunmaz. Bilerek kafir olunur. Huvellezî ce'aleşşemse diyâen, güneşi bir ziya yapan, yani bir aydınlık kaynağı yapan, ışığı kendisinden ortaya çıkan bir şeydir. Vel kamera nuren, ateşi de ışık yapan, ayı da ışık yapan. Yani ay bir ışık kaynağı değil. Ay bir ışık. Bir başka ayette de munir diyor Allah-u Teala. Yani ışık yansıtıcısı. Ayın kendisinden bir ışık çıkmıyor ama gelen ışığı yansıtıyor. Güneşten gelen ışığı yansıtıyor. Ve kadderahu menazile lite'alemu adedessinine vel hesab. Allah-u Teala bu yaptığı şeyi, yani güneşe, aya bir takım şeyler, bu aktıkları şeyde ne diyorduk? Yörünge. Yörüngede bir takım durak yerleri yapmıştır. Yani işte şu ayda falan burçta, şu ayda falan burçta, şurada şeyde ve ayın da belli zamanlarda belli şekilleri var. Tabi bu kadderahu kelimesini doğrudan aya göndermek daha Arap dil açısından uygundur. Ay için menziller yapmış. Yani ayın her zaman görüntüsü aynı değildir. Önce bir dolunay şeklinde görürsünüz, sonra azalır, en son hilal şeklinde görürsünüz, sonra kaybolur. Sonra tekrar başlar. Bu gökyüzünde bizim sürekli gözlemlediğimiz bir takvim gibidir. sayıların yılların sayısını bilesiniz diye ve hesabı bilesiniz diye. Yani hem güneşin yaratılışı, güneşin şekli, şemali ki diğer ayetlere de bakacağız zaten. Yılların sayısını ve hesabı bilmemiz açısından, yani zamanla ilgili hesabı bilmemiz açısından Allah bunu böyle yapmıştır. مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكِ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah-u Teala yani bütün bunları gerçek varlıklar olarak ancak yani yaratması sadece gerçek varlıklar. Bunlar hiçbirisi hayali varlık değildir. فَصِّلُ الْآيَاتِ لِكَوْمِي يَعْلَمُونَ Bilen bir topluluk için Allah-u Teala ayetlerini ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Tabi bilmeyenler bu ayrıntılardan anlamayabilirler. Yani Allah-u Teala güneşin de ayın da bir hesaba göre hareket ettiğini söylüyor. O hesabı herkes bilmeyebilir. Yani güneşin yıllık hareketlerini, ayın hareketlerini, işte birçok ayetlerde güneşin yerle yapmış olduğu açıları ki ayetlerde bunlar çok açık bir şekilde anlatılıyor. Ama konuyu bilmeyenler o ayetlerden anlamazlar. Yani o asıl mesajı yani şey, hesapla ilgili mesajı anlayamazlar. Diğer kısımlarını anlarlar da o kısmını anlayamazlar. İşte bu Allah-u Teala bu açıklamaları bilenler topluluğu için yapıyor. Bilen ne? Yani güneşi bilecek, ayı bilecek, her şeyi bilecek. Hareketlerini bilecek, hesabını bilecek. İşte Resulullah kameri ayların başlangıcı yani hilalle tespit edilen ayların başlangıcı ile ilgili olarak yani biz ümmi bir topluluğuz. Bu hesabı bilmiyoruz. Yani ayın gökyüzündeki hareketleriyle yapılacak hesabı bilmiyoruz. Bilmediğimiz için siz gözlemle ayın başlangıcını bitişini tespit edin diyor. Çünkü başka yapılacak bir şey yok. Ama öyle bir şey söylüyor ki kıyamete kadar geçerli olan bir husus. Çünkü herkes her zaman bu hesaplarla yüz yüze olmayabilir. Zaten bugün İslam aleminde ayla ilgili hesabı yapan benim bildiğime göre sadece Türkiye'dir. Ama Türkiye'ye uyan çok az var. Onun için bakarsınız ki yani Resulullah'ın sözüne de bakmamışlar, ayetlere de bakmamışlar. İşte birisi şu tarihte başlıyor, birisi bu tarihte başlıyor. Yanlış, yani birbirine uyumsuzluklar oluyor. Neyse. Şimdi Allah-u Teala burada bunu bize bildiriyor. Ondan sonra diyor ki, inne fi ihtilafi leyli ve neher. Gece ile gündüzün arka arkaya gelişinde. Ve ma halakallahu fissemâvâti. Allah'ın göklerde yarattığı şeyde. Vel art ve yerde yarattığı şeyde le ayatin kesinlikle ayetler, göstergeler vardır. Kim için? Li kavmin yettekun, kendilerini yanlışlardan koruyan bir topluluk için. Bu da son derece önemli. Demek ki bir ilim adamları topluluğu olmanın bir anlamı yok eğer yanlışlardan kendinizi sakındırmıyorsanız. Eğer birilerine mesaj vermek istiyorsanız, eğer birilerinin dediğini yapmak istiyorsanız, istediğiniz kadar ilim adamı olun. Ama hep doğruların peşindeyseniz, yanlışlardan sakınıyorsanız, işte Allah-u Teala onlar için bütün şeyleri, göstergelerini göklere de yere de koymuştur. İnşallah biz bugün bu şeyin namaz vakitleriyle ilgili kısmını görmeye çalışacağız. Öncelikle şey yapalım, Yahya Hoca'dan şu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bildirideki şeye bakalım. Yani namaz vakitleriyle ilgili neler söylemiş onlara bir bakalım.
Evet. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesinde herkesin ulaşabileceği bir bildirge var. Bir sonuç bildirgesi. O da şöyle. Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi Sonuç Bildirgesi. Bununla ilgili olarak bir yaklaşık 5 sayfalık bir dosya bulunuyor. O dosyayı çok kısa bir şekilde ben size aktarmaya çalışayım. Şöyle 26-27 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da Diyanet İşleri Başkanlığı ile Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi tarafından bir çalışma düzenleniyor. Bir kongre düzenleniyor namaz vakitleriyle ilgili olarak. Adından da anlaşılacağı gibi uluslararası bir toplantı. Ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden birçok temsilci, İslam merkezi temsilcisi, çok sayıda kanaat önderi ve Avrupa'daki İslami merkezlerin yöneticileri falan hepsi katılmışlar. İstanbul'da 2 gün süreli bir kongre düzenleniyor. Bunun tarihi arka planı da şu. Kongre önce şunu yapmış. Bundan yaklaşık 5 yıl önce 12 Mart 2016 tarihinde Almanya'da Almanya Fetva Meclisi tarafından düzenlenen bir toplantı varmış. Diyanet İşleri Başkanlığı, Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi ve yine Avrupa'daki İslami merkezler, Avrupa Milli Görüş Cemiyeti falan bunların katılımıyla Almanya'da namaz vakitlerinin hesabı ve hesap kriterlerini birlik adı altında bir çalışma, bir panel yapılmış. Ve daha sonra bir ilmi heyet oluşturulmuş burada. O ilmi heyet din adamları, astronomlar ve İslam merkezlerinin temsilcisinden oluşuyor. Bu üçünden oluşan bir ilmi heyet kurulmuş. Bu ilmi heyet İstanbul'a düzenlenen bu kongreye kadar 6 hazırlık toplantısı yapmış. 6 tane. Bu 6 toplantının haricinde bir tanesi Berlin'de, bir tanesi Prag'da, bir tanesi de Bolu'da olmak üzere 3 sefer imsak ve şafak gözlemi yapılmış. Verdikleri bilgiye göre. Fakat Berlin ve Prag'da yapılan bu gözlem hava ve atmosfer şartlarından dolayı sağlıklı sonuçlar elde edilememiş bu gözlemde. Ama Bolu'da yapılan gözlemde şartlar uygun olduğu için bir sonuç alındığı söyleniyor ve bu gözlem raporu heyete sunulmuş, kongreye sunulmuş. Bu takvim projesinde bu sonuçlardan da istifade edilmiş. Daha sonra Diyanet diyor ki bu ilmi heyet taraflara dedi ki bize çalışmalarınızı birer proje şeklinde takdim edin. Ve kongreden önce sayı vermişler 6 adet proje sunuluyor kongreye. 6 farklı proje. İlmi heyet bunları değerlendiriyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyor falan. Bir tanesini seçiyor ve kongrede bu seçilen, yani diğer 5'ini bir tarafa bırakmışlar. Bir proje değerlendirmeye tabi tutuluyor. O görüşüyor, istişare ediliyor. Gerekli yerleri düzeltiliyor, tadil ediliyor. Ve ondan sonra İstanbul'da yapılan bu tarihi bir kez daha söyleyeyim. 26-27 Eylül 2021 tarihlerinde görüşmeler yapılıyor, müzakereler yapılıyor, eleştiriler, şunlar bunlar gerekli düzeltmelerin sonucunda Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi şu karar ve tavsiyelerle sona erdiriliyor ve bu herkesin rahatlıkla ulaşabileceği gibi Din İşleri Yüksek Kurulu'nun web sitesinde herkesin kullanımına açık. Şöyle söylenmiş birinci karar ve tavsiye şu. Deniyor ki ilmi heyetin kongreye sunmuş olduğu ve imsak ve yatsı vakitlerinin takdirinde şer'i gecenin 1/3, güneş doğuş ve batışın takdiri için gece ve gündüzün en az 5 saat olması hesabına göre bir takvim hazırlanmasına ilk tavsiyeleri bu olmuş. İkincisi, onun alt başlığı olarak ABC maddeleri var. Bunun hemen B maddesine bakalım. Bizim ders konumuzla alakalı çünkü. Diyor ki bunun B maddesinde, Strasbourg toplantısında da kabul edildiği üzere fecir, yani imsak vaktinin doğu ufkunda ortaya çıkan yatay beyazlıkla, yani güneş ufka 18 derece yaklaştığında başladığına, buna karar verilmiş. Bir kez daha söyleyeyim. İmsak vaktinin doğu ufkunda, yani doğu ufkuna baktığınızda ortaya çıkan yatay beyazlıkla, bir yatay beyazlık ortaya çıkıyormuş. Ne zaman? Güneş ufka 18 derece yaklaştığında. Şimdi bakacağız biraz sonra bu teknik olarak mümkün mü? Yani hem gözlem olarak hem bilimsel olarak. İkinci olarak C maddesinde diyor ki yatsı vaktinin de güneş battıktan sonra kızıllığın kaybolması. Yani batı tarafına bakıyorsunuz bir kızıllık var gide gide azalıyor azalıyor ve nihayet kayboluyor. Yani güneş ufkun 17 derece altına indiğinde başlayacağına karar verilmiş. Bu zaten eskiden beri süre gelen bir şey, yeni bir şey değil. Vakit alametlerinin oluşmadığı durumlarda ne yapılacak? O zaman diyor ki imsak ve yatsı alametlerinin oluşmadığı durumlarda gecenin 1/3 kriterine göre hesaplanacak bunlar. Fecir doğmuyorsa şer'i gece hesabında oluşan son oluşan fecir vakti esas alınacak. Takdire gidilecek vesaire. Ve sonra sanki şimdiye kadar ortada hiçbir sorun yokmuş gibi bu kongrenin sonucunda diyorlar ki bir hazırlanacak takvim var, yapılacak çalışmalar var. Bunları da diyor özellikle 60 derece enlemin sonrasında uygulanmasının ortaya çıkardığı sonuçlar dikkatle izlenecek. Ya şimdiye kadar hiçbir sorun yok sanki. Zaten var diye toplanıyorsunuz. aldığınız hiçbir yeni karar yok. Diyorsanız bu kararlara göre bir daha bakalım ne gibi sonuçlar elde edilecek. Ortaya çıkan sorunlar olursa onlara uygun çözümlerle proje sürekli tadil edilsin, düzeltilsin. En sonunda 8. madde olarak da şöyle bitiyor. Deniyor ki kongre dini liderlere, batıdaki İslam merkezi temsilcilerine ve genel olarak tüm Müslümanlara birlik olmalarını, saflarını birleştirmelerini, insanları ibadetlerinde şüpheye düşürecek, zorluk ve meşakkate sevk edecek şekilde bir şehirde veya ülkede farklı namaz vakti uygulamalarından kaçınmalarını tavsiye etmektedir. Yani bir şehirde, bir ülkede tek bir takvim olsun. Aksi bir yaklaşım, İslam medeniyetinin tevhid ilkesi ve cihan şumul anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bunu söyleyip ardından Türkiye'de kim bu şeyi düzenlediyse Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, halkına, devletine, Diyanet İşleri Başkanlığı'na hepsine teşekkür ediyorlarmış. En kalbi duygularla vesaire vesaire ve dua cümleleriyle bitiriyorlar. Varılan kararlar, alınan tavsiyeler kısaca böyle. Bunu dediğim gibi internete yazdığınız zaman Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi sonuç bildirgesi diye herkes çok rahatlıkla bu dosyaya ulaşabilir. Şimdi biz bakalım burada varılan kararlar, alınan tavsiye kararları ne anlam ifade ediyor? Bilimsel olarak ve gözlemler sonucunda böyle bir şeyi tedkik ve tahkik etmek mümkün mü? Onu isterseniz konuşalım. Birincisi Berlin'de Alper Bey, ikincisi Prag'da, üçüncüsü Bolu'da. Berlin ve Prag'da hava şartları olumsuz olduğu için düzgün doğru sonuç elde edilememiş. Ama Bolu'da hava ve atmosfer şartları sağlıklı sonuçlar doğurmuş ve orada elden sonuçlar böyleymiş.
Müsaadenizle hocam. Zaten Berlin ve Prag'ın bulunduğu koordinat da zaten zaman ve güneşin açısının ilerlemesinin koordineli ve lineer bir şekilde gittiği yerler değil. Prag mesela, bakıyorum ben mesela Prag 50 derece kuzeyde. 45 derecenin çok üzerinde, yani dengenin üzerinde. Ondan sonra Berlin'e bakıyorum. Berlin 52 derece kuzeyde. Yani Strasbourg'a bakıyorum. Mesela Strasbourg'da karar almışlar. Evet. Strasbourg'a baktığımız zaman, pardon şuradan hemen bakayım. Strasbourg'da 48 derece kuzeyde. Dolayısıyla şimdi güneş dünya üzerinde belirli yerlerde lineer ve doğrusal bir yön çizerek gece ve gündüz, aydınlık ve karanlık doğrusal bir şekilde ilerlerken belirli koordinatların üzerinde bu doğrusalık kayboluyor. Yani kendileri işte
45 ve üzeri için.
Evet. Mesela time and date ya da işte İngiltere bazlı ekinoksların olduğu sitelere girdikleri zaman orada kendileri çok rahat bir şekilde görebilirler. Yıl içerisinde güneşin batış ve doğuş ve zamanlarını direkt kendilerinden, yani Türk kaynakları değil bunlar, yabancı kaynaklar. Oradan görebilirler. 45 derecenin üzerine çıktıkları zaman, mesela örneğin Türkiye'de bir dakikada yarım derece hareket ediyorsa 45 derecenin üzerine çıkıldığı zaman bir dakikada 15 derece hareket ediyor. Yani doğrusalık kayboluyor tamamen.
Yani bu üçünden en doğrusu yine Bolu olmuş o zaman. Yani.
Üçünden en doğrusu Bolu. Zaten diğer yerlerde de gözlem yapsalardı doğru bir sonuca, yani bir şey görseler bile o doğru olmayacaktı. Çünkü güneşin açısı doğrusal ilerlemiyor.
Yalnız şurada bir şey var. En doğrusu Bolu değil. En yanlışı Bolu.
Ya şöyle, hayır. En yok, doğru gözlem yapılabilecek
yer anlamında.
Yer anlamında evet, haklısınız.
Yani gözlem
gözleme uygun yer seçim.
Gözleme uygun yer olarak. Evet. Fuat aslında.
Üçü arasından tabii.
Evet, yani. Evet.
Aslında biz tabii Allah'a şükür kutup bölgelerine kadar defalarca gittik, görüştük, gözlemler yaptık. Yani çok fazla gözlemler yaptık. Eğer bunlarda Kur'an-ı Kerim'deki bilgi olsa, Prag'da da, Berlin'de de, başka yerlerde de o bilgiye göre gözlem yapabilirler, ama bunlarda asgari bir bilgi yok. En alt seviye ya da bilmek istemiyorlar. Bilgi olmaması da mümkün değil. Şimdi o şeyin en son şey neydi? Birlik ve beraberlik.
Şöyleydi hocam. Hem Müslümanlara birlik olmalarını, saflarını birleştirmelerini, insanları ibadetlerinde şüpheye düşürecek, zorluk ve meşakkate sevk edecek şekilde bir şehirde veya ülkede farklı namaz vakti uygulamalarından kaçınmalarını tavsiye ediyor kongre. Aksi bir yaklaşım, İslam medeniyetinin tevhid ilkesi ve cihan şumur anlayışıyla bağdaşmamaktadır diyor.
İslam medeniyetinin evet. tevhid ilkesi birleşme. Evet. Allahü Teala bize neyi emrediyor? Bak Ali İmran suresinde 103. ayette ne diyor? وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا. Allah'ın ipine hep birlikte sarılın, ayrılmayın. Tefrikaya düşmeyin. Şimdi Allah'ın ipi nedir? Nedir Allah'ın ipi? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a sıkı sıkıya sarılmak mecburiyetimiz var. Peki Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkıya sarıldığımız zaman sabah namazı için Allahü Teala ne diyor bize? Yani bu Diyanet'in de tüm İslam aleminin de ortaklaşa kabul ettiği şey şudur. Sabah namazının başlangıç vakti ile sahur vaktinin son vakti aynıdır.
Yani biri bittiğinde diğeri başlar.
Bu konuda kimsenin en küçük şüphesi yok. Şimdi bakın şeyde Bakara suresinin 187. ayetinde Allahü Teala orucu bize anlatırken diyor ki ve kulu ve şurabu yiyin için yani yemeye içmeye devam edin. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene lekum size göre yani gözlem yapan her bir Müslümana göre, oruç tutan her bir Müslümana göre, bir ilim adamı falan değil. Niye? Çünkü ben oruca başlamak için, yani şöyle düşünün, her yerde benim cebimde telefon mu olacak? İnternet mi bulunacak? Yanımda takvim mi olması lazım? Allah öyle bir şey koyuyor ki her Müslüman her türlü şart altında uygulayabilsin. Size göre net bir şekilde oluşuncaya kadar. Ne? El haytul esved min el haytul yani ayrılıncaya kadar. Ayrılıncaya kadar hatta yetebeyyene lekum el haytul ebyad min el haytul esved. Beyaz çizgi yani ufuk boyunca uzanan o beyazlık ufkun altındaki siyah uzantıdan net bir şekilde ayırt edilinceye kadar yani iki tane üst üste gelen bir çizgi oluşuyor. Ortasında da zaten bir kırmızılık oluşuyor. Allahü Teala kırmızılıktan bahsetmiyor çünkü kutup bölgesinde yazın o kırmızılığı görmek zor oluyor ama siyah beyazı kutup bölgesine bile net bir şekilde görebiliyorsunuz. Size göre ayırt edilinceye kadar yemeye içmeye devam edin. Ondan sonra şimdi sümme etimmü siyame ilerleyin.
Bu vakitte artık ne oldu? Oruca başlıyoruz. Yani imsak oluyor. Yemekten içmekten kendimizi tutuyoruz. Ve sabah namazının vakti başlıyor artık.
Bakıyorum ben. Baktığım zaman şey oluyor mu? Yani o ufukta
o net ayrışma,
var mı yok mu gözümde? Yani ufuk boyunca bir siyahlık ve üstünde bir beyazlık. Bunun söylediği o -18 derecede en küçük bir aydınlığın olma ihtimali yok. Neden yok? Çünkü -18'de güneş ufkun -18 derece altına indiği zaman gözlemciyle gökyüzü arasına en küçük bir güneş ışını girmez. Ondan dolayı da astronomlar o saatte en sönük yıldızları da gözlemleyebilirler. Ufukta en küçük bir ayrıntı olmaz. Şimdi ufuktaki aydınlık, yani bu -18 derece. Ufuktaki aydınlık şey için de çok önemlidir. Deniz seyahatinde bulunan gemiler için de son derece önemlidir. Rotalarını belirlemeleri açısından son derece önemlidir. Bakın mesela şimdi şu anda elimde şey var, şunu gösterebilirsin. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yayınladığı notik almanak var. Yani deniz kuvvetlerinde geçerli olan almanak. Yani onlar bunu kullanıyorlar. Bakın burada şunu söylüyor almanakta. Şimdi notik alacakaranlık diyor. Notik alacakaranlık dediği zaman yani ufkun altında altı ile üstü arasında bir fark var. Bu notik alacakaranlık için verilen vakitlerde ise diyor genel olarak çevren dediği ufuk çizgisi görülmez diyor. Bunun dediği ne zaman 102 derece diyor. Şimdi şeye göre güneş tam tepe noktasındayken bulunduğumuz yere 90 derece oluyor. O bir kişinin bulunduğu yere göre, yani
gözlemciye göre.
Gözlemciye göre tam tepe noktasına geliyor. Şimdi ufukla tam birleştiği zaman ufuk açısından da şey yapmış oluyor. Yani ufkun 102 derece olduğu zaman da o 90 artı, yani ufkun altına 12 derece inmiş oluyor şeyde. Yani şeyde ufkun altına 12 derece indiği zaman güneş, bunların şeyleri, ifadeleri o. Yani ufkun altına 12 derece indiği zaman 102 derece diyorlar. Niye? Çünkü bu 90 dereceyi şey yaparsanız, mesela şöyle, şimdi şu 90 derece. 90 derece şey yaptığı zaman yerde 0 derecelik açı yapıyor. Bunu buraya kadar uzattığınız zaman burayla 90 derece oluyor. Onun altına daha indiği zaman bu üst noktayla 102 derecelik bir açı yapıyor. Onun için orada -12 derecede ne olur diyor, bakın. Diyor ki ufuk çizgisi görülemez, hava gözlem yapılamayacak kadar karanlıktır diyor.
12 derecede
12 bile. Derecede gözlem yapılamayacak kadar karanlıktır. Şeyde notik, yani bu gözlem yapılabilecek en uygun şey 10 derecedir, -10 derecedir. -10 derecede denizciler ufuktaki çizgiyi çok net bir şekilde görürler. Yani ufku net bir şekilde görürler. Ama ışık ufuk boyunca uzamış olmaz. Ufku görürler, yani tek nokta olarak görürler. Ufuk boyunca ışığın uzanması 9 dereceyi buluyor. Dolayısıyla bakın burada söyledikleri -18 derecede. İşte ne dedi? Ne diyor orada?
Bir daha okuyayım. Alper Bey de bunu söylesin çünkü
tabii tabii arkasından Alper
tabii farklı.
Alper Bey onun için
diyor ki, yani evet, fecir ve imsak vaktinin doğu ufkunda ortaya çıkan yatay beyazlıkla, yani güneş ufka 18 derece yaklaştığında başladı. Şimdi siz bunu hani gerek yerde veya gerekse uçuş esnasında hiç gözlemleyebildiniz mi? Yani 18 derecede doğu ufkunda bir beyazlık oluştu onu. Yani böyle bir şey mümkün mü?
Ay zaten tanım olarak 18 derece bu söylenene müsait değil. Yani bizim şahsi fikrimizle alakası yok.
Evet.
Yani buna astronomik tan deniyor. Yani.
Evet. Bu, bilimsel olarak
evet.
Mümkün
evet.
Değil.
Yani astronomik evet. Tanın tanımı bizim dışımızda. Yani bizi izleyen değerli izleyiciler bir meydan lorusu açıp ya da herhangi bir yer açıp astronomik tan nedir diye bakarlarsa orada bu tanımı kendileri bulacak zaten. Yani tam karanlık, çok karanlık demek güneşin ufkun altında 18 derece inmesi demek. Dolayısıyla 18 derece dediğiniz anda siz bir şey görüyorsanız insanüstü bir yapınız var demektir.
Mümkün.
Yani bu gözler imkansız. Çünkü mesela imsakla alakalı mesela şeyden de konu hemen direkt geçmiş olmuyor ama mesela peygamber sünnete de baktığımız zaman mesela sünnette peygamberimiz sahabelerine hitaben diyor, yiyiniz içiniz yukarı doğru çıkan yalancı fecresi yemenizden içmenizden alıkoymasın. Kırmızılığın bütün ufku kapladığı zamana kadar devam edebilirsiniz. Yani bir kırmızılık algısı var hadislerde de. Ve bu kırmızılığın bütün ufku yayılması söz konusu ve bunu söylediği kişiler sahabiler. Yani oradaki Müslümanlar, yani o Müslümanlar fecir tarafına baktıkları zaman ya da imsak ya da sahurla alakalı bakmaları gereken yeri bildikleri kabul ediliyor. O tarafa baktığı zaman bütün ufka yayılan bir kırmızılıktan bahsediliyor. Dolayısıyla bu kırmızılığın yayılması gerekiyor bizim yeme içme faaliyetlerimizin, özellikle Ramazan ayı için konuşalım, yeme içme faaliyetlerimizin bitirebilmek ve sabah namazını kılabilmemiz için bizim bu kırmızılığın bütün ufka yayılabiliyor olduğunu gözlerimizle görmemiz gerekiyor.
Ki bu hani yerde olanlar için veya yüksekte sizin gibi uçuş esnasında falan olanlar için fark ediyor mu? Hani aşağıda göremiyoruz 18 derecede ama
evet.
Siz uçaktayken görebilir misiniz 18 derecede?
Şöyle, hayır. Şimdi dereceler anlamında yerle gök arasında bir fark yok. Sadece zaman farkı var. Çünkü mesela şöyle düşünün, ben bunu daha iyi anlaşılabilmesi için şöyle bir örnek verebilirim. Mesela bugün sabah namazı Diyanet'in beyan ettiği 5.57 imsak vakti. Mesela Kars'ta 4.48 ya da 4.47. Bu aradaki zaman farkı güneşin bizden erken orada olmasından dolayı. Yani zaman güneşin açısının bir fonksiyonu. Dolayısıyla güneşin açısı değişiyorsa zaman değişir. Bizim yukarı, yani Ağrı Dağı'nın tepesine çıktığımız zaman ya da işte Dubai'deki Burj Halife'nin 150. katına çıktığınız zamanki zaman ile ayakları yere basan birisinin zamanı aynı değildir.
Ama evet. Açı 18 derece.
18 derece zamanla değişir. Yani o zamanlarda gözlerinizin görmüş olduğu fotoğraflar aynı olur. Ama zaman değişir. Yani 18 derecede siz yerde eğer ben beyazı görüyorum diyorsanız saat 6'da havada da görürsünüz ya da Ağrı Dağı'nın tepesinde de görebilirsiniz ama 5.50'de görürsünüz. Zaman değişir. Yoksa zaman
değişir. Niye ama değişir? Görebilir misiniz 18 derecede?
Hayır öyle bir şey yok zaten. Hayır onu öyle bir şey olamaz
i̇ster
zaten.
İster yerde ister gökte.
Evet mesela sizlerle daha önceden paylaşmıştım ben. Mesela Kayseri'de Ali Dağlı Bey var. Ali Dağlı Bey güneşin açılarına bağlı bir şekilde yapmış olduğu gözlemin sonuçlarını benim bu alanda yapılmış olan bir kitabım olması dolayısıyla benimle paylaşmıştı. O güneşin açılarına bağlı bir şekilde fotoğraflamıştı bunları. -11.9 derecede biz beyazlık görebilmiştik o fotoğraflarda. Yani fotoğrafla benim gözüm arasında fark var ama yani artı ile eksi kadar bir fark yoktur. Yani belki yarım derece, belki bir derecelik bir renk farklılığı oluşabilir ama sonuçta o derece değişmez. Dolayısıyla bizim gözlerimizin görebileceği yani -12, -13 diyebilirim ben bak.
Burada söylendiği gibi olma ihtimali var mı? Yani Bolu'da görülmüş olma ihtimali var mı? 18 derecede doğu ufkumda bir beyazlığı.
Hayır dünyada göremez. Öyle bir şey yok. Yani
imkan bir yani ihtimal yok.
Böyle bir durum yok.
Peki hocam kriter ne? Yani niye bunlar orada bir beyazlık olması gerektiğinden ve olduğundan bahsediyorlar 18 derecede? Yani kriterleri
bunlar,
ne?
Yani bunlar çok iyi bilirsin. Televizyona çıktılar. Zodyak ışınını fecir diye insanlara şey yaptılar. Yani zodyak dediğimiz şeylerden bu burçlardan gelen ışıktır ki o çok zayıf bir ışık olduğu için ancak uzun gözlemlerle anlaşılabilir. Ama herkesin gözüyle görebileceği zaten senenin ancak belli zamanlarında olur. 30 derece enleminin altında da olmaz. Ama bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'in koyduğu hiçbir ölçüye bunlar uydukları yok. Yani şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uyduğu herhangi bir ölçü yok. Söyledikleri %100 Kur'an'a aykırı.
Ya şunu tam söyleyebiliyoruz değil mi? Ben şunun üstünde özellikle durmak istiyorum. Yani güneş 18 derecede. Bu bilimsel bir şey.
Yani bunu, ufkun altında 18 derece.
Ufkun altında 18 derecede olduğu sürece.
Evet.
İster çıplak gözle ister herhangi bir alet kullanarak böyle bir şey gözlemlemek mümkün mü?
İmkansız.
Hiçbir yani, alette gözlemleyemezsiniz. Şey bakın şimdi
ya hocam şey diyorlar ya bunlar ya o bugün artık şehir ışıkları var. Onlar görmeye engel. O yüzden siz normalde bu ışıklardan ari bir şekilde baksanız görürsünüz.
Bende şehir ışıkları yok. Ben göremiyorum.
O zaman ben az önce söylediğiniz bir şey vardı. Burada Büyük Larousse Ansiklopedisi var. Siz söylediniz. Önceden şey yapmadım. Oradan şeyde astronomik tan. Hayır şuradan arkadaşlar bir bulun getirin buraya.
Ben siz istersen direkt okuyabilirim orada yazan için. Ben burada bir yazı hazırlıyorum şimdi.
Hayır hayır yani tamam. Bunu da göstererek ondan okumak daha iyi bir belge olmuş olur anladım. Şeylere. Evet. Şimdi dolayısıyla bunların sabah namazı vaktiyle yani imsak vakti dedikleri vakit fecri kaziptir. Yani ne demek fecri kazip? -18 dereceden sonra yavaş yavaş güneş ışınları ufka gelmeye başlar. O başladığı zaman az önce de Alper Bey'in söylediği gibi ilk görüntü ufukta değil, ufkun üst tarafında gözükür. Neden öyle?
Ve bu bakanı aldatır.
Bakanı tabii ki aldatır. Çünkü güneşin ışınları, güneş de aşağıda buradan hiç geldiği zaman yukarıya gelir. Çünkü ufuktan epeyce uzaktadır. Ufka gelmesi için epeyce aşağı inmiş olması lazım. İşte bakın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yazdığı şeyde ne diyor? -12 derecede ufukta hiçbir aydınlık olmaz. Herhangi bir gözlem yapılamaz diyor. Değil mi bunlar?
Şeyde ben size paylaşayım hocam. Astronomi Alacakaranlık Meydan Noros'un ala maddesinde sayfa 261'de 69-73 yıllar arasında çıkan Meydan Gazetecilik ve Neşriyat tarafından çıkarılan Meydan Noros ekinde şu şekilde yazıyor. Astronomik Alacakaranlık Güneşin ufkun altında azeme 18 derece inmesine tekabül eder ve nazari olarak çıplak gözle çok zayıf yıldızların görülmesine elverişlidir. Ufuktaki beyazda değil. Evet, alakasız olan bir şey bu yani. Mümkün değil böyle bir şey olması.
Yani ışıklar olsa zayıf yıldızlar gözükemez ki. Ya çıplak gözle de zayıf yıldızları görebiliyorsunuz.
Evet, o kadar.
Yani bunların dedikleri saat
Yani evet. O kadar karanlık.
O kadar karanlık.
O kadar karanlık yani. Yani zaten tanımlamak da yani gasak şey çok karanlık anlamına evet. geliyor zaten gasak.
O zaman yani dediğim gibi çıplak gözde veya bir alet kullanarak ya da şehirde ya da şehir dışında hiç bir önemi
ufukta
yok.
Ufukta böyle bir şey yok.
18 derecedeyken evet. güneş böyle bir şey imkan ihtimali
hayır,
yok.
Hayır. Yok. Yani tanım yani uymuyor.
Hiçbir bilimsel yok. Şey bak ne Kur'an'a uyar. Kur'an'a %100 aykırı. Evet. Ondan sonra hadislere %100 aykırı. Bakın şu elimde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Sahih-i Buhari var.
En yaygın hadis kitabı.
En yaygın, muhtasar, evet. Muhtasar, yani bir özeti yani. Sahih-i Buhari'nin özeti. Şimdi bu Diyanet'in yayını. Yani Diyanet kendi yayınlarına da asla uymuyor. Hatta az önce bakın, önce şu meali okuyayım istersen.
Siz bana söyleyin, ben bakayım istersen.
Bak şuradan bak. Şuradan bak. Şuradan bak. Şimdi önce bak ne yaptık? Diyanet'in şu elimdeki meal Diyanet'in mealidir. Vereyim malını al. Elimdeki meal Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealidir. Bakın burada ne diyor? Diyor ki şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye tan yeri ağrıncaya kadar yiyin için. Bakın burada da Diyanet İşleri Başkanlığı'na yıllarca söylüyor. Çok büyük bir tarif yapmıştır Alper Bey. Çok büyük bir tarif yapmıştır. Size göre kısmını kaldırmıştır mealden.
Evet hocam.
Size göre kısmını kaldırmıştır. Ve bu da şey, İslam alemi ittifak etsin. Batılda mı ittifak edeceğiz? Bu ne demek yani?
Hani veya siz mesela yanlış gördüğünüz bir hususta bunun yanlış olduğunu söylediğinizde tevhide İslam ümmetinin birliğine zarar mı vermiş oluyorsunuz?
Evet.
Bu yanlıştır deyince.
Yanlıştır demek İslam ümmetinin birliğine
vermiş
şey
olabilir mi yani?
Hayır bak Kur'an'a %100 evet. aykırı söyledikleri. Yaptıkları Kur'an'a %100 aykırı. En küçük uygunluğu yok. Bilime aykırı. Hadislere aykırı. Sen işte hadisi oku.
Evet.
Bak Buhari hadisi.
Evet Buhari hadisi. Bu Tecid-i Sarih tercümesinin ikinci cildinin elimizdeki baskıda 585. sayfası 369 numaralı rivayet. Abdullah İbni Mesud'dan gelmiş. Diyor ki Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Bilal'ın ezanı hiçbirinizi sahurunuzdan alıkoymasın. Çünkü o henüz geceyken ezan okur. Yani erkenden okuyor. Niçin? Ta ki namazda kaim olanınızı kıyamından artık sabah yaklaşıyor diye vazgeçirsin. Uykuda olanınızı uyandırsın diye bu ezanı okuyor. Ama fecir böyle değildir. Ta böyle olmayıncaya kadar fecir olmaz. Demiş. Sonra ravi diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle değildir derken mübarek parmaklarını yukarı kaldırıp baş aşağı dikti.
Evet şimdi parmaklarını yukarı kaldırıyor.
Yani şöyle demek ki sonra baş aşağı dikti. Şöyle.
Yani yukarıdaki ha. aydınlık ufka gelip yayılıncaya kadar. Hatta burada bir başka
rivayet. Böyle olduğu zaman değil. Ta böyle olmayınca derken de sebbabelerini yani şehadet ve orta parmaklarını üst üste bindirip sağa sola uzatmak suretiyle işaret buyurdu.
Bak iki parmak
böyle oluncaya üstü. Kadar
iki
fecir
parmak
budur dedi. Diyor.
Yani bak üst taraftaki beyaz ışık, alt taraftaki siyah ışık, ortada da zaten kırmızılık var. Böyle yapmış Resulullah, böyle çekmiş. Evet.
Böyle
nasıl
olana kadar diyor devam.
Böyle oluncaya evet. kadar yani ufukta yani iki ışık böyle yayılıncaya kadar demiş. Yani bunların o öyle olması ancak -9 derecede başlıyor evet. ya o şey yani. Siz kendi gözlemlerinizi isterseniz evet. bir anlatın ya, bu konuda.
Zaten şu anda ekranlara da paylaştığımız gözlem notları var zaten. Oradan da kendileri görebilirler. -13,5 derecede siyahlık görülme şansı hemen hemen hiç yok. 12 dereceden hemen hemen itibaren başlıyor bizim gözlerimizin görebildiği. Ve kırmızılığın Peygamber Efendimiz'in dediği gibi bütün ufka yayıldığı zaman içerisindeki bütün ufka yayılması da 9 dereceye kadar devam ediyor. Zaten çok genel anlam.
Akşam 9 dereceye kadar ama sabahleyin 9'da bütün ufka yayılıyor.
Evet.
Yayılmaz o anda başlıyor yani 9'da
evet,
başlıyor.
9 derece zaten şöyle hocam 9 derecede hem akşam hem de sabah 9 derecede sabah için konuşalım özellikle. 9 dereceye geldiği zaman ufkun altında ufukta gördüğümüz kırmızılığın da zaten en koyu olduğu zaman yani farklı bir şeylerin olduğunu da çok rahat bir şekilde değerlendirebiliriz. Sabahleyin seher vakti mesela şeyi düşünelim. Mesela seher vakti Lut Aleyhisselam'ın Hud suresi 81. ayetinde mesela şey diyor Hud Aleyhisselam seher vakti yola çıkıyorlar. Çıktıktan sonra mesela sabah yakın değil mi diyor. Dolayısıyla yani bizim her ne yapıyorsak her ne söylüyorsak insanların görebileceği ve gözlemlenebilir bir şey olması gerekiyor. Hud 81'de de bu ve suf denen şey, yani sabah vakti esnasında görülecek bazı gökyüzündeki olayların da herkes tarafından gözlemlenebilir olması belirli renklerin belirli şekilde bütün ufka yayılması anlamına geliyor ki az önce sizin işaret buyurduğunuz gibi kırmızılığın bütün ufukta olması, beyaz ve siyahların bak, her tarafta olması gerekiyor.
Allah öyle bir kural koyuyor ki dünyanın her yerinde senenin her günü gözlem yapabiliyorsun.
Evet.
Yani efendim ben Diyanet'in takvimini kullanıyorum. Ben şahsen kendim 20 küsur sene işte 20 küsur sene diyelim tam şey yapmayayım. İstanbul Müftülüğü'nde Diyanet'in işte orada fetva falan işleri. Ben 1970'li yılların sonlarından itibaren Diyanet takvimini asla kullanmadım. Çünkü her gün çıkardım, sabah namazdan 2 saat önce gözlem yapardım. Cami minarelerden şurada baktım, yanlış. İşte o yanlışlıkları orada, ama öyle bir şey var ki, yani bunu kitaplara da doldurmuşlar, doğruları bulmak ciddi manada şey yapıyor. Neyse ona girmeyelim. Asıl mesele şu, bakın burada sabah namazı için dedi, -18 derece. Hadi buyursun Diyanet. Dünyada en küçük bir bilimsel, böyle çok küçük, böyle iğne ucu kadar bir bilimsel şey getirip burada gösteremez. Biz onlara defalarca söyledik. Hadi bütün gözlemlere giderken yazılar yazdık.
Hocam,
hepsine
gibi
davet ettik. Evet. Ama bir tanesine gelmediler ve bu toplantıya da bizi de çağırmadılar.
Evet.
Ve bunlar çok iyi biliyor. Bakın şimdi 1987'den itibaren Diyanet'in bu konudaki şeylerin hepsinde benim imzam vardır. O zaman ben bir taraf oldum, resmi belgede Diyanet bir taraf. O zaman biliyorduk da şimdi nasıl oluyor böyle? Ya bu ne biçim bir şey kafadır? Evet, söyle
hocam,
bakalım.
Hocam şeyi söyleyecektim. Şimdi değil mi? Din İşleri Yüksek Kurulu, Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi işbirliğiyle din adamları, astronomlar ve İslam merkezlerinin temsilcilerinden müteşekkil ilmi bir heyet oluşturulmuş. Bakın kaç farklı gruptan ilmi heyet var. Ya bunların tamamından biz -18 derecede yapılan ufuk gözlemini bize ispatlamalarını beklememiz gayet doğal,
evet,
değil mi?
Tabii.
Ya madem bu kadar heyet bir aradasınız, 18 derecede biz şu sonucu elde ettik diye internet sitenizden, Diyanet TV'den, şuradan buradan paylaşsanız da biz de bir görsek. Bu gayet basit bir şey değil mi?
Evet.
Yıllardan beri olan bir şey ya kardeşim. Biz 18 derecede şunu yaptık. Buyurun, bu da görüntüsü.
Ya benim
ya susturmak karşı tarafı bu kadar kolayken, değil mi?
Evet.
Kalkıp şu lafı söylemenin imkanı var mı yani? İslam birliğinin İslam medeniyetinin tevhid ilkesine ve cihan şumul anlayışına bağdaşmamaktadır aksi bir yaklaşım. Hani aksi şeyden söylenmesinin İslam medeniyetinin tevhid ilkesine ne zararı var? Siz yanlışsınız kardeşim, buyurun insanları yanlışa sevk etmeyelim. Hep birlikte doğruyu bulalım. Yani biz hani sırf eleştirmiyoruz. Biz işin doğrusunu da ortaya koyuyoruz. Koymuyor muyuz?
Bu kadar doğruların peşindeyiz.
Yani herkes, yani sizin yaptığınız gözlemler bu doğruyu aramanın bir şeyi değil mi?
Ya bak neden?
Şu anda mesela bu sabah bile, çok özür dilerim hocam. Bu sabah bile mesela ezan okunduğu zaman benim evim güneşin batış ve doğuşunu görecek cinsten. Zaten paylaştığım resimlerin birçoğunu da yerde evimden çekiyorum ben. Ezan okunduğu zaman karanlık. Yani güneşin doğduğu yer karanlık. Ben kendi gözlerimle görüyorum. Yani bırakın 18 dereceyi. 18 dereceden bahsetmiyoruz. Ezan okunduğu zaman karanlık. Yani ezanın okunmasıyla 18 derece arasında bir zaman farkı var. Yani ezan okunması bile beyaz derecenin çok üzerinde, beyazlığı görmemizin çok üzerinde olması gerekirken göremiyoruz. Ondan çok sonra, yaklaşık yarım saat, 40 dakika sonra ufukta bir şeyler görmeye başlıyor. Yani ben başlayabiliyorum hocam.
Ben de zaten her sabah şeye çıkıyorum, Süleymaniye Camii'ne, ve her sabah ben bu gözlemi yapıyorum. Anladım. Tabii. Her sabah yapıyorum.
Evet. Hocam biraz önce söylediğiniz şey geldi. Büyük Larus Sözlük ve Ansiklopedi. Onun 18. cildinde tan maddesi var. Tan. Orada önce tan ne demektir onu söylüyor. Ondan sonra diyor ki çeşitleri, birkaç çeşide ayrılır. Bir sivil tan. Güneşin ufkunun altında azami 6 dereceye kadar indiği bir konuma denk düşer. 2. Gök bilimsel tan, yani astronomik. Güneşin ufkun altında azami 18 dereceye kadar indiği bir konuma denk düşer. Ve kuramsal olarak çıplak gözle çok zayıf ışıklı yıldızları ayırt etmeyi sağlar.
Bak Bak ufku değil. Evet. Bak ufku değil.
Ufuk göremezsin zaten.
Ufku mümkün değil, göremezsiniz. Zaten ne bu şeyden okuduk, bu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın notik almanağından.
Evet.
-12 derecede de ufku göremezsiniz. İmkansızdır evet. Yani.
Ya bir de evet. Değerli hocam, şöyle bir şey de var. Şimdi ben mesleğim itibarıyla, yani sizler tabii yerde olduğunuz için sizin için çok şeyler fark etmiyor olabilir. Bazı şeyleri kuramsal olarak koyarsınız. Zaman çizelgelerini oturtursunuz. Öyle bir hayat tarzı izlersiniz. Ama şimdi ben pilot olduğum için bunları kabul ettiğimiz takdirde ben mesela bir Almanya'ya giderken, bir Amerika'ya giderken ne imsak edebilirim ne sabah namazını hayır, kılabilirim. Çünkü şundan dolayı yapamayız hocam. Karşılıkları yok. Yani siz yerde işte bu 17 derece kendi kuramınıza göre bir kurgu geliştirirsiniz ve dersiniz ki sabah saat 18 derece 4.54'te olur dersiniz ve ufukta hiçbir şey olmamasına rağmen bir şey var dersiniz. Ama görmezsiniz. Şimdi biz havada gittiğimiz zaman hangi görmediğimiz zamanı alacağız? Çünkü zaman değişiyor.
Zaman diye bir şey kalmıyor.
Evet, ya biz
kriterimiz mesela, ne olacak?
Evet, kriterimiz ne olacak? Yani mesela Atlas Okyanusu'nun ortasında gidiyoruz. Atlas Okyanusu'nun ortasında benim en yakın kara parçasına gideceğim mesafe saatte 800 km hızla 4 saat. Yani altım okyanus, hiçbir kara parçası yok. Ben niye buraya göre neyi kıstas alacağım? Hayat güzel, yok ya, uyuşmuyor yani şey.
Az önce çok güzel bir şey söylediniz. Şimdi kara parçası üzerinden gitseniz ne olur ki? Güneşin orayla yaptığı açıyla senin yaptığın açı arasında, yani sana gelen ışıklar ile arada çok büyük bir fark var. Mesela fıkıh kitaplarında şu vardır. Bir kimse minarenin tepesinden eğer güneşin doğduğunu görürse o adam orucunu bozabilir. Ama onun dibindeki görmezse bozamaz. Çünkü bak minarede bile evet, fark ediyor. Siz belki 10 bin metre, en fazla kaç metre?
12 kilometre.
12 kilometre kadar yukarı çıkıyorsunuz. Şimdi hangi takvim uyacağım?
Bulunduğun bölge. Hangi karanlık alacağım daha doğrusu?
Karanlık alınamaz ki.
Karanlık çünkü.
Çünkü bak ayet açıkça ne diyor? Size göre tebeyyün edinceye kadar. Bir de bakın, yani tebeyyün ne demek? Çok net, şüphesiz bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar. Zaten hadiste de o ışık ortaya çıktığı zaman sokakları bile aydınlatıyor.
Şu anda hocam, görüntüde de hocam çok net bir şekilde imsak vaktini gösteriyoruz hocam. Bu resimde sizin dediğinizi destekliyor. Yani görülmeme, kırmızılığın, beyazlığın ve siyahlığın görülmeme şansı kör olmanız yani.
Zaten hadiste de, yani Buhari hadisi olacak şimdi. Biz diyor sabah namazını mescitte kılarken yanımızdakini tanıyacak hale gelirdik.
O kadar aydınlık.
Yani bırakın şey ufku. O zaman lamba falan yok Resulullah.
Yani havada da aydınlık oluyor hocam.
Tabii ki havada da
aydınlık oluyor içerisinde.
Tabii ki aydınlık oluyor. Çok net.
Hiç dikkat etmemiştim buna ama şimdi söyleyince dikkat ediyorum.
Çok net.
Evet. Kokpit aydınlanıyor yani.
Ama şimdi okunan ezanlarla birlikte kılınan namazlarda camiden çıksanız bile zifiri karanlık hala.
Tabii yok. Bu şey değil tabii. Ama şu anda ezanı çok erken okuyorlar ama namazı hiç olmazsa vaktinde kıldırıyorlar şu anda. Ama Ramazan'a geldiğiniz zaman yani milleti perişan ediyorlar.
Ama hocam öyle şey, mesela camiye gitmeyenler için ezan okunduğu zaman namaz kılmak, mesela ben camiye gitmiyorum. Evimde o ezan okunca o zaman namaz kılarsam o zaman kılmamış oluyorum o zaman. Yani tamam, camide belki zaman geçiyor ama evimizde öyle değil. Herkes gitmiyor
sonra
camiye.
Sonra bakın bir de şey var. Mesela gece vakti, gece vücudun dinlenme modu var. Sabahleyin o şeyde tanyeri ağrımaya başladığı andan itibaren, yani tanyeri iki şekilde, bir fecr kazip ki böyle büyük bir kubbemsi bir aydınlık oluyor. Çok dikkat ederseniz tabii. O aydınlık giderek büyüyor. Sonra ufukta bir paralel bir duruma geldiği zaman fecr-i sadık oluyor. O andan itibaren vücut uyanıyor. Ve o saatte az bir yemek yeseniz bile akşama kadar son derece rahat oluyor ve oruç tutuyorsunuz. Ama Diyanet'in dediği saatte vücut dinlenme modunda, o sıra yemek yiyen bir kişi akşama kadar hasta oluyor, rahatsız oluyor. Ben burada birkaç kere anlattım. Mesela birçok doktor bana söylemiştir, birçok hasta gelip söylemiştir. Ya mesela diyabet hastası, ben hiç oruç tutamıyordum. Şimdi oruç tutuyorum, o kadar mutluyum, o kadar rahatım ki. Bakın Amerika'dan yaşlı bir doktor geldi buraya. Bir Müslüman doktor. Ya bu ne biçim bir takvim dedi. Hayırdır dedim. Ya kardeşim dedi. bu kadar mı insanın doğal yapısına uygun takvim olur dedi. Ya dedi, biz eskiden hastalara sakın oruç tutma derdik, Müslüman hastalara. Şimdi mutlaka tutun diyoruz. O kadar doğal yapıya uygun ki, tabii dedim, onları yaratanın koyduğu kurallar. Dolayısıyla bakın, bir de akşamla ilgili kaç derece dedi yatsı namazının başlangıcı 17 olarak? 17 derece dedi. Yatsı
güneş battıktan sonra kızıllığın kaybolması, yani güneş ufkun 17 derece altına indiğinde başlayacağı.
Peki güneş ufkun 17 derece altına indiği zaman gözlemci için ne olur? Küçük yıldızlar gözükmeyebilir. Büyük yıldızlar gözükür. Ama bakın burada ne diyor? O zaman yatsı ezan okuyor. Evet. Ezan 3-4 dakika kadar sürer. Ezan bitinceye kadar zaten 18 dereceye gelir. Ezan başladığı zaman 3-4 dakika sürdü mü, hadi 5 dakika namaz başlayıncaya kadar kesin 18 dereceye gelir. 18 derecede ufukta herhangi bir aydınlık olur mu?
Yok, sabah olur.
Mümkün değil. Akşam da olmaz, sabah da olmaz. Mümkün değil. Şimdi bakın, Diyanet İşleri Başkanı, yani önce ben ayeti okuyayım. Bakara, İsra Suresinin 78. ayeti. Diyanet'in mealinden okuyacağım. Güneşin zevalinden, zeval dediğimiz tepe noktasından batıya kayma vakti. Gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Gecenin karanlığına kadar diyor. Peki -18 derecede gecenin karanlığının başlangıcı değil mi? O zamana kadar namaz kılacaksın diyor, değil mi?
Ondan sonra bitti. Yok bir şey.
Ondan sonra bitti. O kıl diyor. Bir de sabah namazını kıl demiş ki burada, ve Kur'an el fecr. Kur'an, yani ister kara neden ister kara neden olsun, birleştirme. Fecir ışıklarının birbirine yaklaştığı vakit, ki onu zaten Allah'ın kuralı odur. Bir yerde özet söyler, başka yerde açıklar. Bakara 187'yi de okuduk orada. Beyaz ışıkla siyah ışık ufukta paralel bir şekilde herkesin görebileceği şekilde oluştuğu zaman. Bir de o fecrin, fecir sabah namazı vakti. Tabi sabah namazı, fecir kazip var, bir sahur vakti. Fecir sadık var, sabah namazı vakti. O zamana kadar kıl diyor. Peki buraya göre, bakın Diyanet'in mealine göre, gece karanlığına kadar kıl deniyorsa, bunlar gece karanlığın iyice bastırdığı saatte namaza başlıyorlar. Yatsı namazını kılmış oluyorlar mı? Onun için ben mesela, evet, Ramazan'ın dışında sabah namazına camiye gidiyorum ama yatsı namazına hiç gitmiyorum. Çünkü yatsı namazını teheccüd vaktinde kılıyorlar. Bakın Allahü Teala burada devamında da şunu söylüyor. Bak devam, kendi ondan okuyayım bak. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl. Bak uyanarak dedi, demek ki yatsıdan sonra yatacak, değil mi? Uyanacak ve teheccüd namazı kılacak. E peki o şey de, bu mesela Yahya'ya söyleyeyim, çok bu konuyu çok iyi biliyor. Mesela şey de ister Diyanet olsun, yani bu mezheplerin hepsi daha sonra namaz vakitleri ile ilgili görüşlerde çok ciddi bir kayma yapmışlardır. Yatsı namazının vaktini Şiiler ve Malikiler dışındakiler ne zamana kadar uzatıyorlar?
Sonra gelenler mi?
Sabah namazına kadar. Ama gerçi bak Şiiler de gecenin ortası ifadesini tutmuşlar. Şey yapmışlar işte, gece saat 12 demişler. Ya 12, ben geçen sene onların ayetullahlarına söyledim, yani nasıl gece saat 12 ne demek ya? Hangi işaret var? Halbuki o şeyde gecenin yarısı dediğimiz yatsının sonu, hava karardığı andan başlar, itibaren başlar. Şeye kadar, fecir vaktine kadar devam eden kısma söyler Allahü Teala. O hesapsal bir yarım değil. O yarımla güneşin İşte doğmasından öğlen vaktine kadar olan kısım gibi bir vakittir. Şimdi bakın, burada bunu söylüyorlar. -17 derecede bunu hiç mümkün mü?
Yani gözlerin bir şey görme şansı yok.
İmkan ve ihtimal yok. E peki onun arkasına da diyorsunuz ki buna uyacaksınız. Nasıl uyalım ya?
Şimdi o zaman ben size muhalif bir soru sorayım. Hani vakit de aslında bitti ama siz ona göre cevaplarsanız güzel olur. Yok şey, hocama soracağım muhalifçe. Yani diyeceğim ki hocam, şimdi Ramazan değil, oruçla ilgili bir konu yok. Hani Ramazan'da diyorlardı ki ya hocam bırakın millet fazla oruç tutsun, niye karıştırıyorsunuz? Tamam. Şimdi Ramazan değil, muhalif olarak soruyorum ama. Ya bunca yanlış varken, her konuda ihtilaf varken, bari bu konuda itiraf etmeyelim de Diyanet'e uyalım. Niye siz illaki çıkıp Diyanet'in bu konuda yanlış söylediğini söyleyerek eleştirileri üzerinize alıyorsunuz? Yapmayın öyle. Deyin ki ya bunca yanlış varken biz onunla uğraşmayalım. Bir de namaz vakitlerini katmayalım buna. Bari bu konuda Diyanet'e uyalım. Yanlış da olsa sorumluluğu onlara yükleyelim. Namazlarımızı ona göre kılalım. Niye koskoca camiayı karşınıza alıyorsunuz?
Bak burada buna bu soruya iki şekilde cevap vermek gerekir. Bir, İblis Allah'ın bir tek emrine uymadı. Adem'e saygıyla eğil ki secde ifadesi odur. Eğilmedi. Onun dışında beni sen yarattın diyor. Ahirete inanıyor. Hepsi şey yapıyor. Hatta Kur'an-ı Kerim iki ayetin ben Allah'tan korkarım diyor. Sırf o bir tek emri yerine getirmediği için Allah kovmadı mı onu? Biz de bile bile bir tek emri yerine getirmediğim için kovarız. Bak ben şurada Diyanet'e kesin olarak şunu söylüyorum. Eğer vakit şeyden vazgeçmezseniz kesinlikle Allah'ın lanetine uğrarsınız. Bunu dünyada da kaybedersiniz, ahirette de. Bunu çok çok iyi bilmeniz lazım. Bununla ilgili dünya kadar ayet var, onu açsın okusunlar. Kesinlikle Allah'ın lanetine uğrarsınız. Ya bu Cenab-ı Hakk'ın dini. Siz Allah'ın diniyle oynayamazsınız. Şimdi gelelim ikinci şeye. Bakın. Allahü Teala Nisa suresinin 102, 101 ve 102. ayetlerinde şey yapıyor. Yani namaz vaktinin dışına çıkmaması için, yani seferi haldeyken karşınıza düşman çıkarsa namazı bir rekata kadar indirebilirsiniz diyor. Yani yolculukta iki rekat, onu bir rekata düşürebilirsiniz diyor. Ama demiyor ki mesela oruçta yolculuktayken daha sonra tutabilirsiniz diyor. Hastayken daha sonra tutabilirsiniz diyor. Ama 102. ayette hasta olduğun zaman bile, yolcu olduğun zaman asla namazı vaktinin dışına çıkaramazsınız. Savaş meydanında düşman karşıda ama namazını yine kılacaksın dedikten sonra bak sebebini 103. ayette şöyle diyor. İnne salate kânet alel mu'minine kitâben mevkûta. Çünkü namaz müminlere vakit de sınırlı bir şekilde yazılmış bir ibadettir, görevdir. Vaktinin dışına çıktınız mı namaz olmaz. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve ona kim destek oluyorsa onlar da dahil, Diyanet İşleri Başkanlığı milyonlarca insanın namazı vaktinin dışında kılmasına sebep oluyor. Sadece kendi günahı değil. Ve orada çağrıda bulunuyor. Karşı kimse karşı çıkmasın. Ne olacak? Tüm İslam alemi. Zaten orada ben bu Araplarda da bu konuda çok çalışmalarım oldu. Onlara da bunu defalarca anlattım. Orada da çok ciddi yanlışları var. Şimdi Allah diyor ki vakit de sınırlı. Siz tutuyorsunuz sabah namazını vaktinden çok önce başlatıyorsunuz. Öyle bir vakitte başlatıyorsunuz ki o vakitte sadece sahura kalkılabilir. Yatsı namazını vaktinin dışında kıldırıyorsunuz. Peki siz de biz Diyanetiz bunu biliyoruz diyorsunuz. Ondan sonra bütün insanları yatsı yerine teheccüd namazı kılmalarını, sabah namazı yerine teheccüd namazını kılmalarına sebep oluyorsunuz. Yatsı ve sabah namazı yok. Peki şimdi siz bunun günahından nasıl kurtulacaksınız? Allah'ın sizi affetmesi mümkün mü? Kur'an'a %100 aykırısınız. Ondan sonra hadislere %100 aykırısınız. Astronomi bilimine %100 aykırısınız. Ondan sonra bu yetmiyormuş gibi bir de herkesi size uymaya çağırıyorsunuz. Peki bunun Müslümanlıkla ne alakası var? Allah yardımcımız olsun. Yani bugüne kadar düzelmediler. Bundan sonra düzelirler mi? Allah bilir ama bizden uyarması kendileri bilir. Hesabı bize değil Allah'a verecektir. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasından ayırmasın.